Çınaraltı. TGRT FM'in sevgili dinleyicileri, Çınaraltı programına hoş geldiniz. Her hafta bu mikrofonlardan sizlere ulaşan Çınaraltı programına emeği geçenler ve radyo çalışanları adına hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, zaman zaman bu programda İstanbul'u geziyoruz sizlerle beraber ve İstanbul'un çeşitli semtlerinden çeşitli hatıralar, oraların tarihi eserlerinden, camilerinden, medreselerinden ve o semtlerin hususiyetlerinden, tarihlerinden bahsediyoruz. Evet, İstanbul öyle bir şehir ki gez gez bitmiyor. Ayrı bir program olsa ve İstanbul'a mahsus olsa inanın ki ancak kifayet eder. Ama ne çare ki biz de zaman zaman tarihimizin bu en güzel, en nadide köşelerinde biri olan İstanbul'u anlatmadan geçemiyoruz. Bu hafta da daha önceki programlardan zannediyorum İstanbul gezilerinin sonunda Galata'da kalmıştık. Galata'yı gezdik. Şimdi Galata'dan sonra ne geliyor? Tophane geliyor. İsterseniz bu programda da Tophane'de bir dolaşalım. Evet, Tophane semti Galata'dan hemen sonra geliyor. Bizansların Bosforyas Arka diye andıkları saray burnunun karşısına rastlıyor ve Fındıklı'ya kadar devam ediyor. Burası vaktiyle tamamen ağaçlık ve ormanlıktı sevgili dinleyiciler. Bu semte adını veren Fatih Sultan Mehmet Han tarafından kurulup da Kanuni Sultan Süleyman zamanında genişletilmiş olan meşhur Tophane'dir. Burası zaman zaman tamir edilerek nihayet Sultan 3. Selim zamanında yeniden inşa olunmuştur. Padişahlar, sadrazamlar bazen bu tophaneye gelerek top dökümünü seyrederlerdi. Malum tophane, top dökümünün yapıldığı, askeri silah ve teçhizatın üretildiği yer demek. Bununla ilgili hususi bir nazırlık bile vardı Osmanlılar zamanında. Tophane, ordunun savaşı kazanmasındaki en mühim amillerden olan silahların üretildiği yer olduğu için Osmanlı hükümeti buraya çok ehemmiyet vermiş. Öyle ki Tophane bir semte adını vermiş. Yeniçerilerin ve Osmanlı ordusunun topçu ocağı var. Bu topçu ocağı daha sonra Tophane müşürlüğüne dönüştürülmüş. Bu Tophane ocağının mescidi var. Ta Kanuni Sultan Süleyman tarafından inşa ettirilmiş. Sultan 3. Mustafa devrinde yeniden yaptırılmış. Neden? Çünkü 1761 tarihinde meşhur Tophane yangınında yanmıştı. Ancak bu semtteki en meşhur cami bu Tophane mescidi değil. Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa'nın 1580 yılında Mimar Sinan'a yaptırdığı meşhur mabet. Bunun ayrıca Ayasofya tarzında şadırvanı, abdest muslukları, sebili, mektebi, medresesi ve hamamı vardı. Caminin hikayesi meşhur. Sultan 3. Murad'a arz ediyor Kılıç Ali Paşa. Eski adıyla Uluç Ali Paşa, sonra Kılıç Ali Paşa olmuş, Kaptan-ı Derya. Efendim bir cami yaptırmak istiyorum. Nereye yaptırmamı muvafık görürsünüz? Eskiden vezir de olsa, üst rütbeli bir kimse de olsa hep büyüklerinden ve amirlerinden izin almak, efendim yapacağı işlerde onlarla istişare etmek adeti vardı. Kılıç Ali Paşa da böyle yapmış. Padişaha sormuş. Padişah da demiş ki, sen derya kaptanısın. Senin karalarda ne işin var? Git denizin ortasına camini yap. Baş üstüne padişahım demiş Kılıç Ali Paşa. Padişahın emri emirdir. Ve başlamış Tophane sahillerinde denizi doldurmaya. Denize yap dedi ya padişah. Padişah haber göndermiş. Muradım latife etmekti. Varsın nereye istiyorsa orada cami yapsın dediyse de olmaz dedi Kılıç Ali Paşa. Padişahın sözü sözdür. Söz ağızdan bir kere çıkar. Ben padişahın sözünü ikiletmem. Ve nitekim deniz doldurulmuş ve Kılıç Ali Paşa Camii bu dolgunun üzerine yapılmıştır. Bu caminin bir kısmı hala duran hamamı ile alakalı bir de hatıra naklederler. Vaka bu hatırayı başka camiler içinde söyleyenler var ama bizim tespitimize göre Kılıç Ali Paşa Camii'nde olmuş. Cami yapılırken Kılıç Ali Paşa yaşlı arada bir ziyarete gelir, caminin inşaına nezaret edermiş. Bakmış işçilerden bir tanesi taşı alıyor, duvarın örüleceği yere kadar götürüyor fakat duvarın üzerine koymuyor, tekrar geri getiriyor. Kılıç Ali Paşa'nın dikkatini çekmiş. Hani çalışmayacak olsa hiç taş taşımaz. Çağırmış işçiyi. Demiş sen niye böyle yapıyorsun? İşçi demiş ki Paşa Hazretleri, ben bu sabah kalktığımda su iktiza etti. Bu haldeyken yıkanma imkanı da bulamadım. Bu haldeyken böyle mübarek bir mabedin inşaına taş koymaktan haya ediyorum, hicap ediyorum. Maaş alıyorum, boş durmam da mümkün değil. Onun için bu şekilde davranıyorum. Bunun üzerine Kılıç Ali Paşa intibah etmiş, hemen cami inşaını durdurmuş, önce bir hamam yapılmasını emretmiş. Önce hamam yapılmış, sosyal tesisler, arkasından caminin inşaına geçilmiş. Oradan kalma bir gelenek. Bir külliye inşa edileceği zaman ilk yapılan yer hamam olurdu sevgili dinleyiciler. Hem işçilerin hem gelen geçenin bir an evvel istifadesine sunulsun diye. Çünkü hamam hem çok zaruri hem fevri, yani çok çabuk günlük ihtiyaçtır. Onun için en önce hamam yapılma geleneği başlamıştır Osmanlılar'da. Kılıç Ali Paşa Sebili de bugün ayakta. Bu sebilin karşısında Sadrazam Siyavuş Paşa 1632 yılında bir çeşme yaptırmış. Daha sonraları Sultan 3. Ahmet tarafından Lale Devri'nin sonlarında 1729 yılında Bahçeköy'den Tophane'ye su getirilince 1730 yılında Tophane İskelesi sokağının karşısında bir çeşme inşaına başlanılmış ve Lale Devri'ne son veren Patrona Halil isyanı neticesinde Sultan 3. Ahmet tahttan indirildiği için bu çeşme ancak onun yerine geçen Sultan 1. Mahmud Han zamanında 1732 yılında tamamlanabilmiştir. Tophane'de bir de Nusretiye Camii var. Eski top arabacıları kışlasının karşısında ve Sultan Mecid ve Sultan Aziz zamanında her yıl Kadir Gecesi alayının yapıldığı bir camidir. Sultan II. Mahmud Han yaptırmış. 1826 yılında Vakayı Hayriye denilen Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra bu hadisenin hatırası için yaptırılmış. Adı da zaten Nusretiye. Nusret, zafer ve Allah yardımı demektir. Caminin yanında da Nusretiye Sebili var. O da yine aynı zamanda inşa edilmiş. Bu Nusretiye Camii gerçekten çok zarif ve Kadir Gecesi alaylarının yapılması hasebiyle de tarihimizde müstesna bir mabettir. Burada anılmaya değer bir başka mabet de Tophane'nin kuzeydoğusunda yukarıda Boğaz ve Marmara'ya bakan bir mevkide ve bir semte kendi adını veren Cihangir Camii. Bu mabedi 1559 yılında Kanuni Sultan Süleyman yaptırmış. Kim için? Pek sevgili en küçük oğlu Şehzade Cihangir'in vefatı üzerine, onun hatırası için. Padişah Halep'teyken sefer sebebiyle Şehzade Cihangir'in vefat ettiğini öğrenmiş ve dönüşünde bu camiyi inşa ettirmiş. Şehzade Cihangir çok içli ve sanatkar bir şehzadeydi. Güzel şiirleri vardır, ilme okumaya meraklı bir şehzadedir ancak genç yaşta vefat etmiştir. Ancak namı bu mabette ve bu mabedin adını verdiği bir semtte yaşamaktadır. Cihangir Camii adını taşıdığı Şehzade Cihangir gibi talihsiz bir cami. 3 kere yanmış. 1719, 1723 ve 1822 yıllarında. Ve yeniden yaptırılmış. 3. kere yaptıran Sadrazam Silahdar Ali Paşa. Ve inşa tarihi 1823 yılına rastlıyor. Bugünkü şeklini ise 1890 yılında almış. Zaten camiye baktığınız zaman Kanuni Sultan Süleyman devri mimari tarzından çok sonraki devir mimari tarzına benziyor. Allah Allah, o zamanki caminin mimari tarzı neden böyle demeyin, yangınlarla yandığı için sonradan tekrar yaptırılmış ve elbette ki yeniden yaptırıldığı zamanın mimari hususiyetlerini taşımaktadır. Ne gibi? Eyüp Camii gibi. Eyüp Camii'ni yaptıran Fatih Sultan Mehmet'tir. Ancak Sultan 3. Mustafa Han zamanındaki meşhur 1766 depreminde yıkılınca temellerine kadar yıkılmış ve Sultan 3. Selim tarafından tekrar yapılmış. Camiye baktığınız zaman bir rokoko üslubu var. Yani Sultan 3. Selim devri mimari hususiyetleri var türbede de camide de. Halbuki camiyi ilk yaptıran Fatih Sultan Mehmet'tir. İşte bu inceliği bilmeyenler bu mimari farklılık hususunda hayrete düşebilirler. Sevgili dinleyiciler, Tophane semti hakkında meşhur bir efsane var. Rivayete göre Makedonya kralı Büyük İskender, Hint seferinden dönerken birçok esirler getirmiş. Ellerini ayaklarını hurma lifleriyle bağlayarak Tophane'de büyük bir mağarada hapsetmiş. Bunlar bir takım korkunç gulyabaniler, beyaz devler, kadın ve erkek sihirbazlardı. Ve tılsımlı bağlarla bağlı oldukları için yerlerinden kımıldanamıyorlardı. Burasını ziyaret edenler onları da seyrederlerdi. Kış olup da Erbain ve Zemheri günleri gelince bunlar İskender'in izniyle tılsımla yapılmış bakır gemilere binerek yelkensiz ve küreksiz denizde yıldırım gibi dolaşıp İstanbul'u muhafaza ederlerdi. 40 gün sonra yine gelerek gemilerini limana bağlarlar, mağaraya hapse girerlerdi. Yine efsaneye göre İskender bunlara dağları deldirerek Karadeniz boğazını açtırmış ve bu sırada hepsi boğulmuş. Hatta Halife Hazreti Muaviye'nin oğlu Halife Yezid zamanında Arap orduları, İslam orduları İstanbul'u muhasara ettikleri sırada askerler bu bakır gemilerin enkazını bulup yağma etmişlerdi. Evet, böyle de bir efsanesi var Tophane semtinin.
Gece bir
Sevgili dinleyiciler, Tophane'deki seyahatimize devam ediyoruz. Tophane adını Tophane'den alıyor. Kanuni Sultan Süleyman cihana baş eğdirmiş bir hükümdardı. Büyük zaferler kazanmasında en mühim rolü top oynamıştır. Bunun için eski Tophane'yi yıktırarak ordusuna bu silahı daha bol miktarda yetiştirebilecek yeni bir Tophane yaptırdı. Tophane, deniz kıyısından 100 adım ileride bir tepenin eteğindeydi sevgili dinleyiciler. Bir kısmı hala duruyor. Burası surlarla çevriliydi. Muhasara edilse dayanır kale gibi bir yerdi. Surların ortasında 4 köşe 40 arşın eninde ve boyunda yüksek duvarları olan asıl bina vardı. Bunun üstü tahta padavrayla örtülüydü ve kubbesinin üzerinde büyük bacalar vardı. Padavra damın üzerinde ise gezinti yerleri mevcuttu. Damın üstü merdiven merdivendi. Her tarafta yüzlerce fıçı su hazır beklerdi. Tunç erirken ateşten dama bir kıvılcım sıçrasa, damda vazifeli olarak bulunanlar bu suyla hemen söndürürlerdi. Top imalathanesinde yüzlerce dolap vardı. Bunların içinde hazırlanmış top kalıpları dururdu. Her kalıbın içine 40'ar 50'şer okkalık demir millere 40'ar 50'şer bin yumurtayla macun edilmiş çamuru iplerle sararak koyarlardı. Alt tarafı demir kapaklarla kapalıydı. Kalıbın içine tunç dökülüp top hasıl olunca bu kapakları açıp mile sarılı çamuru çıkararak topu alırlardı. İki taneydi tunç fırın, bunun dört tarafı ateş taşıydı. Çünkü başka taş bu cehennem ateşine, neredeyse cehennem ateşine dayanamazdı. Bunu adalardan çıkarıp getirirlerdi. Ocağın altı boş, üstü de kubbe şeklinde çukurdu. Bunun içine 40-50 bin kantar, bir kantar yaklaşık 56-57 kilodur, ona göre hesaplayın, bakırı ve maya içinde eski top kırıklarını yerleştirip dışarıda da birkaç bin kantar kalay hazırlarlardı. Katipler bu sırada kullanılacak bakırın, kalayın miktarını kaydederlerdi. Çünkü buna göre top kalıbı hazırlanırdı. Bu tunç potalarının önündeki çukurların içine top kalıpları ağzı yukarıya gelmek üzere yerleştirilirdi. Dökülecek olan eğer bal yemez topsa her ocağa 20 kalıp. Eğer kolomborne topu ise 40 kalıp. Eğer şahi top ise 100 kalıp, içine adam sığar şayka topu ise 5 kalıp koyup ağızlarını kağıthane balçığıyla sıvarlardı. Potadan kalıplara kadar da bostanların su yollarına benzer yollar yaparlardı. Fırınların yanlarında çam odunları yığılı dururdu. Bu odunlar bir yıl evvelinden birer kulaç boyunda kesilip kurutulurdu. Gelelim top döküm merasimine. Top döküleceği gün kalfalar, ustalar, efendim serrihtegan denilen dökümcü başı, toptu başı, topçu başı, vardiyan başı elinde kum saatiyle muvakkit, yani vakit ölçen kimse, imalathane imamı, müezzinleri, duacıları toplanırlar, dua ederler. Duadan sonra Allah Allah diyerek iki fırına birden ateş verirlerdi. Muvakkit elinde saat tutup tam bir gün bir gece ateş yakılarak çam odunlarını tunç potasının iki tarafındaki deliklerden durmadan ocağa atarlardı. Sonra dökümcüler ve ateş atıcılar elbiselerini çıkarıp yekpare kukuleteli, yalnız göz yerleri görünen keçi elbiseler giyerlerdi. Öbür hizmet edenler de onları taklit ederek ateşin şiddetinden korunmaya çalışırlardı. Çünkü 20 saat sonra potanın ve fırının yanına varılmaz olurdu. O zaman sadrazama, şeyhülislama, kazaskerlere, vezirlere ve duası makbul şeyhlere haberler gönderilirdi. Bunlar 40 kişiydi. 40 kişi de irtegen denilen dökümcü ve öbür vazifeliler ayrılıp içeriye yalnız bunlar alınırdı. Başka kimse sokulmazdı. Çünkü erimiş tunç akarken nazarı sevmez, nazar değer diye inanılırdı. Vezirler ve şeyhler uzaktaki sofada bir arada oturup la havle ve la kuvvete illa billah tesbihini yüksek sesle bir ağızdan ve durmadan okurlardı. Bu sırada ise ustalar toplanıp tahta küreklerle kalay çubuklarını erimiş bakırın içine atarlardı. Dökümcü başı hazır bulunanlara dönerdi. Sultanın aşkına, dini mübinin aşkına, sadakanızdan altın gümüş her ne varsa şu tunç deryasına bırakın derdi. Sadrazam, vezirler ve öbür hazır bulunanlar bir miktar altın ve gümüşü dökümcübaşıya teslim ederler. O da herkesin gözü önünde besmele çeker, bunları potaya atardı. O sırada uzun çam serenlerini erimiş madene sokarak kalayı ve altın ve gümüşleri karıştırırlardı. Direkler yanıp mahvoldukça yenileri yetiştirilirdi. Sonunda tuncun üstü kaymaklanmaya başlayınca ustalar halitanın, karışımın istenen kıvama geldiğini anlarlar, ateşi fazlalaştırırlar ve imalathanede bir damla su bulunmamasına dikkat ederlerdi. Çünkü tunç akarken rutubet hissolunursa patlayıp orada bulunanların hepsini mahvederdi. Sonra kalıp ocaklarının kenarında ve iki tarafta 40-50 tane kurban hazırlanırdı. Bu vakit saatiyle ocağın başına geçer, döküme yarım saat kala haber verir, duacı duaya herkes amin diyerek ağlamaya başlardı. Çünkü o an en tehlikeli andı ve nice kimseleri mahvederdi. Ateşin kesilme zamanının geldiğini muvakkit haber verirdi. Ustalar keçe elbiseleriyle potanın başına geçerler, Allah Allah diyerek kapağı açtıkları anda tunç erimiş ateş gibi akmaya başlardı. Ve 100 adım ileride bulunanların bile sanki yüzlerine ve elbiselerine ateş yapışırdı. Bazıları üzerlerine beyaz şarşaflar alıp korkularından ezan okumaya başladıkları sırada tunç yokuş aşağı akarak top kalıplarına dolardı. Bir kalıp dolunca yağlı çamurla yolu kapatılır, başka bir kalıbınki açılırdı. Bu sırada da duaya devam olunurdu. Bütün kalıplar dolduktan sonra dua da sona ererdi. Hemen kurbanlar kesilir, 70 kişiye hilatler giydirilir, ihsanlar ve terfiler dağıtılırdı. Sonra topçubaşı sadrazama ziyafet çekerdi. Sevgili dinleyiciler, dökülen toplar kalıplarında bir hafta müddetle soğumaya bırakıldıktan sonra çıkartılırdı. Perdahlanıp cilalanır, marangozlar kundaklarını yaparak hemen harbi hazır hale getirirlerdi. Top kalıplarının çamuru Sarıyer dağlarından getirilip tahta küreklerle ezilerek hamur edilirdi. Bu dökümcülere mahsus yere bitişik ve deniz kıyısına yakın yerde topçuların kışlası vardı. İki kapısı vardı, biri güneye biri kuzeye bakardı. Deniz tarafındaki güney kapısı pek mükemmel, pek süslüydü. Bir tarafında geyik yakalamış aslan, öbür tarafında da zincire vurulmuş aslan heykelleri vardı. Bunlar tunçtandı, ta Cenevizlerden kalma. Toplar, tophanede çınar, servi ve ıhlamur ağaçlarının altında dizili dururdu. Bulundukları yer bir mesire yeri haline almıştı. O kadar büyükleri vardı ki içlerinde eskiciler işleyip yersiz yurtsuzlar mekan tutmuştu. Aralarında 3 ağızlı veya 6 ağızlı olanlar da mevcuttu. Düşmanlardan alınmış ganimet topların bir kısmı da burada dururdu sevgili dinleyiciler. Bu toplardan bazıları halk arasında bile pek meşhurdu. Kendilerine mahsus isimleri vardı. Mesela 40 karış, Küpeli, Alibali, Esebali, Hamzabali, Karabali, Devbali, Ejderbali, Şakibali, Çul Tutmaz, efendim Kundak Tutmaz, Deli Top, Palamar Kıran vesaire vesaire. Bunlar bu topların halk tarafından takılmış isimleriydi.
Gurbet o kadar acı ki ne varsa içimde. Gurbet o kadar acı ki ne varsa içimde. Hepsi bana yabancı, hepsi başka içimde. Hepsi bana yabancı, hepsi başka biçimde. Ne bir arzum, ne emelim, yaralanmış bir elim. Ben gurbette değilim, gurbet benim içim.
Evet sevgili dinleyiciler, tophane seyahatimizi sürdürüyoruz. Tophane'deki tenezzüh eski tabirle. Şimdi tophane'de meşhur camileri saydık. Başka cami de var tabii. Mesela Defterdar Camii var. Nusretiye Camii'nin yakınında. Defterdar Ebu'l-Fazıl Mehmet Efendi yaptırmış. Meşhur İdris Bitlisi'nin oğlu bu. İdris Bitlisi Heşt Behişt 8 Cennet kitabının müellifi. Doğu illerinin Osmanlı hakimiyetine girmesini sağlayan büyük bir alim, Yavuz Sultan Selim devri ulemasında. Gelmiş Yavuz Sultan Selim'e demiş, efendim Doğu Anadolu'daki Kürt beylerinin bir arizası, dilekçesi var. 40-50 tane Kürt beyi oturmuşlar, bir dilekçe yazmışlar padişaha. Biz diyor 40 küsur Kürt beyiyiz. Allah'ın birliği dışında hiçbir şey üzerinde müttefik olmamak üzere müttefikiz. Biz diyor birlik beraberlik olsun, İslam'a ve Türklüğe kuvvet gelsin diye sizin hakimiyetiniz altına girmek istiyoruz demiş. Bu dilekçeyi İdris-i Bitlisi Yavuz Sultan Selim'e götürmüş. Yavuz Sultan Selim de bunların hakimiyet taleplerini kabul etmiş. Şimdi Amerikan vatandaşlığı gibi, o zaman da demek Osmanlı vatandaşlığı kıymetliydi. İşte bu Mehmet Efendi İdris Bitlisi'nin oğlu. Bir başka cami Tophane'de Bostaniçi Mescidi. Tersane Ketüdağ'sı Sefer Ketüdağ yaptırmış. Bir başka mescit, Tamtam Mescidi. Bunu gemi kaptanlarına Mehmet Ağa yaptırmış. Neden Tamtam Mescidi deniyor? Çünkü bunun meşhur bir imamı var. Tamtam Abdullah Efendi, aynı zamanda bestekar, bu caminin, mescidin imamıydı. 1711'de vefat etmiş. Onun adından dolayı Tamtam Mescidi deniyor. Tophane'deki bir başka cami, Çukur Cuma Camii. Çukur Cuma Camii'ni yaptıran Osmanlı Devleti'nin ilk Şeyhülislam'ı Molla Şemseddin Fenari'nin torununun oğlu ve Kanuni Sultan Süleyman devri Şeyhülislamlarından Muhittin Mehmet Efendi. O yaptırmış bunu. 1538'de vefat etmiş. Bir ulemadan bir zat. Tophane'de Ekmekçibaşı Mescidi diye bir mescit var. Ekmekçibaşı Ali Ağa tarafından yaptırılmış. Türbesi de orada. Firuze Ağa'nın bir de burada mescidi var. Bir de Sultanahmet'te güzel bir mescidi vardır. Kabri de zaten mescidin önünde de, tramvay yolunun hemen kenarında. Bu da gene Firuze Ağa tarafından yaptırılmış bir mescit. Rast Mehmet Ağa Mescidi var. Sipahizade Mehmet Ağa tarafından yaptırılmış. 1630 yılında vefat eden Mehmet Ağa'nın kabri de burada. Yanındaki hamamı Atik Yakup Ağa yaptırmış. O da sarayda kapı ağasıymış. Atik'ten anlaşıldığımıza göre azatlı bir köle. Samatya'da meşhur ağa hamamı var. Onu yaptıran da bu Yakup Ağa'dır. Harami Deresi'nde de bunun bir mescidi var. Bu Yakup Ağa'nın. Tophane'de bir de saray hizmetkarlarından Çamaşırcıbaşı Kuloğlu Mustafa Bey'in yaptırdığı Kuloğlu Mescidi var. Bunun yakınında bir de mektep var. Bu mektubu yine mektebi yine saray hizmetkarlarından Kilerci Ferhat Ağa yaptırmış. Bir başka mescit var Tophane'de. O da Sakabaşı Baba Hayrettin tarafından yaptırılan Sakabaşı Mescidi. O da 1582 yılında yaptırılmış. Bu mescidin karşısında Gülşeni Tekkesi vardı. Kanuni Sultan Süleyman'ın meşhur sadrazamı ve eniştesi Makbul İbrahim Paşa'nın yaptırdığı bir tekke. Demek kendisi de Gülşeni Tekkesi'ne mensuptu. Bir de Sormagir Camii var. Sır katibi Çeşmi Hüseyin Efendi tarafından yaptırılmış. Bu zat aynı zamanda hattattır. Hafız Osman'ın da talebesidir. Bu Sormagir ismini neden aldığı uzun hikaye, onu bir başka programda size naklederiz inşallah. Tophane'deki bir başka mescit Sirkecibaşı Mustafa Han'ın yaptırdığı Sirkecibaşı Mescidi. Sultan 3. Mustafa Han devrinde Sirkecibaşıymış bu. Sirke malum efendim dinen övülmüş, çok faydalı, çok makbul bir gıda. Aspirinin her gün bir şifası çıkıyor. Gazeteler yazmakla bitiremiyor. Doktorlar herkese aspirin tavsiye ediyor. Her derde deva. Efendim doğrudur. Çünkü aspirin sirkedir. Hazreti Peygamber'in sözü var. Sirke ölümden başka her derde devadır. Ne güzel katıktır diye. Sirke salisilik asittir. Aspirin de salisilik asittir. Onun için eskiler sirkenin bu kıymetini bilmişler. Aspirin yerine bol bol sirke yemişler. Sirkeci başı diye de unvan var. Gelelim Akarca Mescidine. Cihangir Camii'ne yakın bu. Kalyoncular Defterdarı İlyas Efendi yaptırmış. Kabri de orada. Burada aynı zamanda bir Kadiri Tekkesi de vardı sevgili dinleyiciler. Eskiden adım başı tekkeler, camiler vardı. İnsanların ruh dünyasını zenginleştirebilecekleri, zamanın dünyanın sıkıntılarından bir nebze olsun kurtulabilecekleri, gönüllerini ferahlandırabilecekleri yerlerdi, ilticagahlardı bunlar. Ketencizade Ömer Paşa Mescidi de Tophane'de. O da Sultan 4. Mehmet Han'ın silahdarıydı. Beylerbeyi rütbesiyle Bağdat valisi oldu Ömer Paşa. Antalya Beylerbeyi'yken vefat etmiş kendisi 1625 yılında. Tophane'de Kadiri şeyhlerinden Tosyalı İsmail Rumi Hazretleri'nin İstanbul'a gelerek yaptırdığı bir Kadiri asitanesi var. Kadiri Tekkesi, Kadiri Hane diye bilinir halk arasında. Kiliseden çevrilme bir mescit burası. İsmail Rumi'nin kabri de buradadır. 1643'te vefat etmiş. Burada, türbesi burada. Dedi ki 1756'da büyük bir yangın oldu. O yangında bu Kadiri Hane de Mevlevi Hane ile beraber yanmış. Sultan 3. Mustafa, büyük padişah, o 1766 zelzelesi ve 1756 yangınından sonra İstanbul'u baştan başa imar etmiş. Fatih Camii'ni yaptırmış, pek çok Laleli Camii'ni yaptırmış. Sultan 3. Mustafa burayı Mevlevi Hane ile beraber tekrar yaptırmış. Ancak 1822 yılında meşhur Tophane yangınında Kadirihane yeniden yanmış. Ertesi yıl Sultan 2. Mahmud tekrar yaptırmış bu Kadirihane'yi. Bir de Karabaş Tekkesi var. Hala mevcut. Korkut Beyoğlu Karabaş Mustafa Ağa tarafından yaptırılmış. Türbesi de orada. Kanuni Sultan Süleyman devrinde kapı ağası olmuş bu Karabaş Mustafa Ağa. Biraz evvel anlattık ya, Tophane imalathanesinde top dökülürken dua etmek, İşte bu tekkenin şeyhlerine mahsustu. Karşılığında 40 akçe gündelik alırlardı. Dua etmenin hediyesi olarak bu Karabaş Tekkesi şeyhleri. Hala durur Karabaş Tekkesi. Beşiktaş'a giderken sol tarafta hafif tepenin üzerinde Tophane'nin ayak ucundadır. Şöyle tepenin üzerinde küçük bir kalıntısı kalmış, tamamı değil. Yeri gelmişken tophane ile ilgili bir fıkrayı naklederek sözlerimizi bitirelim. Vaktiyle seraskerlerden birine bir genç gelmiş sevgili dinleyiciler ve kendisinin tophanede çalışmak istediğini, kendisine tophanede bir iş verilmesini talep etmiş. Serasker sormuş, oğlum demiş, senin demiş topçulukla alakan var mı? Delikanlı demiş ki, olmaz mı efendim demiş, ben topçulukla çok yakından alakalıyım. Bir kere ben tophanede otururum demiş. Bu yetmez mi dememiş, tophanenin arkasındaki çayırlıkta duran topları müteaddit defalar ziyarete gitmişimdir. Hatta hepsine elimle de dokunmuşumdur. Onun için topçuluk hakkında kafi miktarda tecrübem var demiş. Serasker gülmüş. Aferin evladım. Allah bilir ya, tophane müşirinin bile, yani topçuluk bakanının bile senin kadar bilgisi yoktur demiş.
Yeah.
Sevgili dinleyiciler, sizinle bu hafta bu programda İstanbul'un Tophane semtini gezdik. Tophane ile ilgili hatıralar anlattık. Tophane mabetlerini, Tophane abidelerini, Tophane tekkelerini gezdik. Tophane'nin tarihi ehemmiyetinden, top döküm merasimlerinden bahsettik. Nasip olursa önümüzdeki programlardan birinde yine böyle İstanbul semtlerinden birinde gezer, orayla ilgili enteresan şeyleri nakletmeye çalışırız. Evet, Çınaraltı programı bu hafta bu kadar. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın. Çınaraltı.